Ayrım 8, 47, Ertuğrul Özkök, sayfa 109. İşte kadınların sevdiği erkek. Farkında mısınız? Çevremizde Sean Connery'i beğendiğini söyleyen kadın sayısında belirgin bir azalma var. Jabber Bardem sendromu da aşılıyor. Hem kadın dergilerinde hem gay dergilerinde çok geniş omuzlu, kaslı erkekler azalıyor. Yerini ince görünümlü erkekler alıyor. Erkek modası streç'e gidiyor. İş kim streç, pantolonlar dar ve boru, ceketler iyice bedene oturmuş. Öyleyse yeni erkek kim? Kaslı, iri sakallı, saçlı ve kıllı mı? Yoksa ne? Bardem geliyor yerine Brad Pitt mi geliyor yoksa George Clooney mi? Fransız GQ dergisi Ekim sayısında "Kadınlar hangi erkeği istiyor?" konulu bir dosya yayımlandı. TNS Suffragist Enstitüsü 15-50 yaş arasındaki kadınlar arasında bir araştırma yaptı. İşte size yeni kadının yeni erkek tipi. Tabii beni en çok 40 yaş üstü kadının hangi erkeği beğendiği sorusu ilgilendirdi. Ben kendi payımı çıkardım. Bakalım siz de aynı fikirde misiniz? Muhafazakar, yalakalık, sakalı kurtaracak mı? Araştırmanın en çarpıcı sonucu şu. Sakal ve bıyık ölmüş durumda. Kadın artık sakal ve bıyığı sevmiyor. Seven yok mu? Var elbet. Ama kadınların yüzde sadece ikisi. Anlamı açık. Hipster Luca elveda ama Türkiye'de yaşıyor diyeceksiniz. Türkiye'de yaşaması son 10 yılın muhafazakar iklimine uyum sağlama zorlaması. Mümkün değil, o da geçecek. Muhafazakar sakalı, yalakalık kültürünün hayat öpücüğü de kurtaramayacak. Yüzde sıfırı nereden mi çıkarıyorum? Basit, çünkü %25 yaşın altındaki kadınlar arasında sakalı seviyorum diyenlerin orasını %0. Her gün tıraş, sakala gelince işte yaşamaya devam ediyor. Kadınların %52'si her gün tıraş istiyor. %44 ise 3 günlük sakalı hala evet diyor. Ancak 25 yaş altındaki kadınlarda bu oran %59. O da beni hiç ilgilendirmiyor arkadaş. Erkek arkadaş epilasyon yaptırmaya utanma. Kıllı erkeğe hayır. Kadınlar erkekte fazla tüy sevmiyor. %44'ü tamamen tüysüz erkeği tercih ediyor. 25 yaşın altındakilerde bu oran %63. Bazı bölgelerde evet. Kadınların %49'u ise erkekte bazı bölgelerde tüye razı. Mesela gövdenin üst tarafında. Harbiden kıllı erkek seven kadınların oranı ise sadece %5. Belki biliyorsunuzdur, erkeklerde de epilasyon eğilimi artıyor. Ama erkeklerin çoğu bunu söylemeye çekinir. Oysa utanmaya hiç gerek yok. Genç kadınların %41'i erkeğin epilasyon yaptırmasını normal gözle bakıyor. Sevdiğiniz veya ilgilendiğiniz kadın 25 yaşın altındaysa bu oran %51'e çıkıyor. Gelelim saç başa. İşte orada bazı tabular yıkılıyor, bazıları daha güçleniyor. Kısa saç. Bir kere kadınlar %81 gibi ezici bir çoğunlukla erkekte kısa saçı seviyor. Tam benlik yani. %78'i jölesiz saç seviyor. O da tam benlik. Bununla birlikte 25-34 yaş arasındaki kadınların %38'i jöleye itiraz etmeyebileceğini söylüyor. 40 yaş üstü kadınla ilgilendiğim için bu konu benim dışımda. Bruce Willis kontenjanı doldu. Bu arada 15 yıldan beri Bruce Willis'in yarattığı kel modasının rantını yiyen saçsız erkeklere kötü bir haberim var. Saçsız erkek modası geçiyor. Ama üzülmesinler, Tarzan gibi uzun saçları beğenen kadın sayısı da %8'i geçmiyor. Kadınlar uzun boylu erkekleri mi daha çok sever? Gelelim boy poza. Şuna inanıyorsunuz değil mi? Kadınlar uzun boylu erkekleri sever. Doğru, ama gelin önce şu uzun boy ne anlama geliyor ona bakalım. 1.70'den başlıyor. Kadınların %16'sı 1.70. %29'u da 1.75 boyunda erkeği seviyor. %32'sinin ideal erkek boyutu 1.80. %14'ü 1.85 boyunda erkek istiyor. Bir de marjinaller var. %3'ü 1.70'in altında erkek istiyor. 1.90 üzerindeki erkek meraklısıysa sadece %5. Her şey 15 santim içinde. Bu durumda kadınların %91'inin beğendiği erkekler 1.70 ile 1.85 arasında. Yani bütün olay 15 santim içinde geçiyor. Boy meselesine yeniden döneceğiz. Yani asıl boyu meselesine. Kaslı erkek bir iyi bir kötü haber. Ama önce şu kaslı erkek meselesini bir çözelim. Biz erkekler şuna inanıyoruz değil mi? Kadınlar kaslı erkekleri sever. Michelangelo'nun tornasından çıkmış kaslı bir erkek değilseniz size bir iyi bir de kötü haberim var. Önce kötüsünden başlayalım. Maalesef haklısınız. Kadınların %83'ü kaslı erkekleri seviyor. İyi haber. Öyle günde 5 saat body yapılarak geliştirmiş vücut değil, vücudun tabii halini seviyorlar. Body sevenler, body seven kadınların oranı sadece %3. Farklı olanları da var, %10'u aşağı yukarı kassız erkeği seviyor. Aşağı yukarı ne demekse, asla kas istemeyenler. Bir de %3 var ki kaslı erkeğe nayır diye avaz avaz bağırıyor. Arkadaş, gelelim asıl meseleye, yani boyuna. Evet, şimdi geliyoruz erkeklerin en merak ettiği soruya. Yani boyu mu yoksa işlevi mi sorusuna. Tabii onlar terbiyeli insanlar, soruyu benim gibi edepsizce değil şöyle sormuşlar. Kadınlar erkek gövdesinin en fazla hangi tarafını tercih eder? Yine de fikir edinebiliriz. %53 erkeğin yüzü diyor. Kadınların %53'ü birinci faktör olarak erkeğin yüzünü tercih ediyor. En ilginci erkek poposu. %36'sı erkeğin poposunun önemli olduğu görüşünde. %20 eller diyor. %19'u karın, %13 gözler derken omuzlar diyen sadece %11. Ya o harika organ? Peki erkeğin harika sandığı en arızalı organı, yani cinsel organı. Hani çok mu küçük diye uykusuz kaldığı kompleksler bataklığına saplandığı o şey. Kadınların sadece %3'ü o diyor. Sizce kadınlar yalancı olabilir mi? Erkeklik organı kadar lüzumsuz bir başka şey de ağız ve gülüş. Kadın arasında o da önemlidir diyenlerin oranı %3'ü geçmiyor. Ne yazık, Clark bakış ve Paul Newman görüşüyle kadınları etkileyebildiğimiz günler çok gerilerde kalmış. Kadın erkeğin kokusunu sever, efsanesi ne durumda? Son detaylar. Erkek adam güzellik ürünü kullanmalı mı? Kadınların sadece %39'u kullanırsan memnun olurum diyor. %55'i ise hiç fark etmez havasında. Kadın kokusu filmi daha çok erkekleri etkilemişti. Erkek kokusu diye bir film yapılsa kadınların aynı ölçüde etkiler mi? Erkek kokusuna duyarlı. Kadınların %66'sı erkeğin kokusuna çok duyarlıyım diyor. Duyarlı ama hangi koku? 25 yaş küçük erkeğin koynuna girmek. 1960'lı yılların başlarında ortaokul öğrencisi bir erkek çocuğu İzmir'de babasının küçük matbaasının bulunduğu küçük demir handan çıktı. Tuhafiyeciler çarşısını geçip sola döndü. İleride sağ tarafta üzerinde umumi tuvalet yazılı kapıdan girdi. Boş kabinlerden birinin kapısını açarak üzerine kapattı. Kapalı kabinde bir süre düşündü, sonra duvarlara doğru konuşmaya başladı. Ses tonunu çok iyi ayarlamıştı, ne dışarıdan duyulacak kadar yüksek, ne kendinin işitemeyeceği kadar alçak. Aslında konuşmuyor, küfrediyordu. Kimseye kızgın değildi, kimseye öfkelenmemişti, sadece küfredebileceğini kendi kendine ispat etmeye çalışıyordu. O çocuk bendim. Küfrün bir erkek çocuğunun en normal dili olduğu düşünülen muhitlerde dolaşmıştım. Ama bir türlü küfredemiyordum. Küfür içinde hep bastırılmış bir duygu olarak kaldı. Yıllar boyunca kapalı kapılar arkasında alçak sesle boş duvarlara küfrederek kendi kendime küçük terapi seansları düzenledim. Sonraki yıllarda hafif ürkek denemelerle küçük küfürlere başladım. Ama öfke dilim hiçbir zaman küçük ve beyaz küfürlerin sınırına tecavüz etmedi. Psikolojik sicilimdeki bu arıza yüzünden hayatım boyunca küfür üzerine çok düşündüm. İnsan küfretmeli mi, etmemeli mi? Elbette etmese daha iyi. Son yıllarda beyaz küfürlerin günlük dilimize girdiğini görüyorum. Üstelik bu dil artık öfkelere değil, sempatik duygulara bile hizmet ediyor. SMS dilinde hastire inen ifadelerin arkasında cinsel atıflar tamamen unutuldu. Küçük ve beyaz küfür, ağır ve okkalı küfrü dilimizden uzaklaştırmaya bile başladı. Ve benim çocukluk kompleksim de tamamen silindi. Artık günlük hayatımda rahatlıkla beyaz küfürler edebiliyorum. Kimse de yadırgamıyor. Sizi sıradan Los Angeles'a götüreceğim. Amerikalı yazar Ayn Rand Los Angeles'ta bir konferans veriyor. Ayn Rand müthiş bir kadın. Yaşlılık döneminde kendinden 25 yaş küçük bir erkekle aşk yaşıyor. Üstelik bunu hem kendi kocasına hem de sevgisinin karısına kabul ettiriyor. Bir kadın olarak yaş farkının ıstırabını müthiş bir tutkuya çevirmeyi başarıyor. Konferansta genç bir erkek soruyor. Sizce aşk nedir? Ayn Rand biraz düşünüyor ve cevabını veriyor. Aşk, bütün hayatımız boyunca edindiğimiz ahlaki değerlerden vazgeçişimizdir. Ayn Rand bu tarifi 1981 yılında yaptı ve bir yıl sonra öldü. Bu sahneyi dün gece yarısından sonra Hallmark kanalında The Passion of Ayn Rand filminde seyrettim. O an aklıma Hürriyet'in dış haberler müdürü Ayşe Karasu geldi. Oscar ödül töreni haberini veriş biçiminizi eleştirmişti. Ertuğrul Bey, beni şaşırttınız. Ben sizden birinci sayfaya Oscar'ı kazanan Helen Mirren'ın fotoğrafını koymanızı beklerdim. Siz Beyoncé'ninkini koydunuz. Oysa Helen Mirren müthiş bir kadındır, demişti. Filmde Ayn Rand rolünü Helen Mirren oynuyordu ve gerçekten müthiş bir kadındı. Kadın bütün mahvedici ve cazibeli yanıyla oradaydı. Ayşe ne kadar haklıymış dedim. Tuhaftır, o dakikalarda aklım yine küfür meselesine takıldı. Bir gün bir konferansta birisi bana küfür nedir diye sorarsa benim cevabım da şu olacaktır. Küfür mazoşizmin en estetik halidir. Çünkü hayatta aşk kadar beyaz küfre ve beyaz yalanı da ihtiyacımız vardır. Sonunda bütün bunlar hayatın şeyleridir. Bu şeyleri bugüne kadar edinimiz ahlaki değerlerle açıklamaya kalkarsak, sonunda en güzel anlarımızı, en muhteşem tesadüfleri, taşra şehirlerinin umumi tuvaletlerindeki bilinçsiz terapilerle harcar gideriz. Oysa bu kısa hayatta böyle bir lüksümüz yok. En iyisi aşkı, küfrü, beyaz yalanı ve öteki bütün şeyleri kendi dilimize tercüme edip meşrulaştırmaktır. Biraz cüretkâr ama bunu iştenlikle inanıyorum. Birden fazla erkekle yaşayan kadın. Son yıllarda kendimi tuhaf bir kuşkuculuk içinde buldum. İtiraf edeyim, bu kuşkuculuğu bende özellikle de gazeteciler yarattı. Mesela bir gazeteci ne zaman ki göğsünü yumruklaya yumruklaya, tek dürüst benim, benden başka herkes namussuz, hırsız, soyguncu, vurguncu demeye başlasa, kafama hemen o hınzır soru yerleşir. Acaba bilinçaltına veya başka bir yerine saklamaya çalıştığın ne var? Ne zaman bir gazeteci durmadan aile erdemlerinden, ahlaktan söz etmeye başlasa yine o hınzır soru. Bu adamı saklamaya çalıştığı neyi var? Bu soruları sorarım çünkü 20 küsur yıldır tanık olduğum olaylar ne yazık ki bende böyle kuşkucu bir ruh hali yarattı. Neyse, böyle meslek ahlaki sorularla zamanınızı boşa harcatmak istemem. Daha eğlenceli konulara gireceğim. Bir gün çok kalabalık bir yerde etrafınıza bakarken şöyle çocukça bir soru aklınıza geldi mi? Acaba aramızdan kaçı çok eşlidir? Yanlış anlamayın. Benden, sizden, bizim çevremizden söz etmiyorum. Bütün dünyayı kastediyorum. Acaba bu dünyada kaç insan çok eşlidir? Şimdiye kadar böyle bir istatistik görmemiştim. Paris'te Jacques Attali'nin yeni kitabını aldım. Bunun önceki kitabında geleceğin kısa tarihini yazmıştı. Şimdi kadın ile erkek arasındaki ilişkinin tarihini yazmış. Yukarıda sorduğum sorunun cevabı bu kitapta vardı. O nedenle kitabı bitirmeyi beklemeden ilk sonuçları sizlerle paylaşmak istedim. Tabii işe çok eşlilik kavramından ne anladığımızla başlamalıyız. Hemen aklınıza birden fazla kadınla evlenmek geliyor değil mi? O kadar basit değil. Çünkü bu gökyüzünün altında birden fazla erkekle evlenen veya beraber olan kadınlar da var. Üstelik bunlar bazı toplumlarda ahlaksızlığın değil, tam aksine yerleşik adabın meşru durumu olarak kabul ediliyor. İsterseniz sorunun cevabı bu ikincisinden başlayalım. Yani dünyada çok kocalı kadın sayısı nedir sorusundan. Halen dünyadaki kadınların %1'i çok kocalıymış. Sayıları kaç mı? Kitapta onun cevabı yok. Siz kendiniz hesaplayın. Ya çok karılı erkek? İşte orada rakam acayip. Bugün dünyada 45 ülkede çok karılığa izin varmış. Fransa'da bile 30 bin hanede erkekler çok karılı hayat sürüyormuş. Bu da dünya nüfusunun %30'una tekabül ediyormuş. Ancak bu bölgelerde yaşayan erkeklerin sadece %10'u çok karılı bir hayat sürüyormuş. Tabii şunu da belirteyim. Bu verdiğim rakamlar çok kocalığın, çok karılığın meşru ve kanuni kabul edildiği ülke ve bölgelerle ilgili. Aralarında Müslüman olmayan ülkeler de var. Biliyorum hemen aklınıza öteki hınzır soru da geldi. Diyorsunuz ki çok karılık ve çok kocalılığın kanunen yasak olup da fiilen uygulandığı yerler. O tür erkek ve kadınların sayısı ne derseniz böyle bir istatistik kesinlikle yok. Bu sorunun gerçek cevabını bilmek zor. Aramızda bu kadar çok deklare dürüst, bu kadar çok deklere ahlaklı insan var olduğuna göre, biz de onların samimiyetine güvendiğimize göre bu sayı herhalde çok az olmalı. Gülmeyin, mutlaka öyledir. Kitaptan şunu aktarmakla yetineyim. Bazı bilim adamlarına göre insanlık tarihi poligami ile çok eşlilik başlayıp monogami ile tek eşlik devam ediyormuş. Peki günümüzdeki durum? Attali kitabının sonunda en büyük bölümü şu başlık altında toplanmış. Evliliğin can çekişmesi. Erkeğin koynunda ana dilden başka dili reddeden kadın. Bir erkeğin koynunda ana dilinden başka bir dil konuşmayı reddeden kadın sizce nasıl biridir? Bunu neyle açıklayabilirsiniz? Kadın inadın mı? Kadın cesareti mi? İkisi birden mi? Yoksa erkek zaafı mı? Bugün anlatacağım hikaye biraz bununla ilgili. Yani beni kadınlar karşısında hep dizlerimin üzerine bırakan bir edadan, bir karakterden söz edeceğim. 1333 yılının yaz aylarında bir gün İznik'te ilginç bir buluşma oldu. Buluşma bir kadın ile bir erkek arasında gerçekleşti. O tarihlerde aralarında evlilik veya akrabalık bağı olmayan bir erkek ile bir kadının buluşması olaydı. Bu buluşmanın çok daha çarpıcı bir özelliği vardı. Buluşan kişiler bir Osmanlı sultanı ile bir Arap seyyahıydı. Seyyahın adı İbn Battuta idi. Onunla buluşmayı kabul eden kadın ise Nilüfer Hatun'du. Yani Osmanlı'nın kurucu padişahlarından Orhan Gazi'nin eşi. İbn Battuta bir ülkeyi gezdikten sonra İznik'e geldiğinde Nilüfer Hatun'un orada olduğunu öğrenir ve onunla görüşmek ister. Aslında hiç umudu yoktur ama onu şaşırtan bir cevap gelir. Nilüfer Hatun kendisini sarayın 3 kilometre uzağındaki çadırlarda kabul edecektir. İbn Battuta yol boyunca bir gazeteci tecessüsüyle Nilüfer Hatun'a soracağı soruları düşünmektedir. Nilüfer Hatun bir Bizans tekfurunun kızıdır. Bir efsaneye göre savaşta esir düşmüş ve Orhan Gazi ile evlendirilmiştir. İbn Battuta cidden merak ediyordu bu işi. Bizans kızı gönüllü müydü sultanlıkta yoksa baba evinden zorla koparılıp kaçırılmış mıydı? Yolda konuştuğu tercüman onun asıl isminin Olifera olduğunu söylemişti. Müslüman olduktan sonra Nilüfer adını almıştı. Yani bir su çiçeğiydi. İbn Battuta ilk şoku Nilüfer Hatun'u gördüğünde yaşayacaktı. Çünkü Nilüfer Hatun o güne kadar gezip gördüğü Müslüman ülkelerin kadınlarından çok farklıydı. Yüzünde peçe yoktu. Yüzünde öyle zorla sultan olduğuna dair bir iz de yoktu. Bağcıyan-ı Rum terbiyesi içinde yetişmiş kadınların kendine güveni onu gerçekten şaşırtmıştı. Ahilik terbiyesi almış kadınlara böyle deniyordu. Osmanlı iktidarına Fatih Sultan Mehmet gibi bir torun verecek olan bu kadın kimdi? Akıncıların askeri bir tertiple dağıttığı düğünden telli duayla Kayı Obası'na gelin gelmişti. Kimine göre kendi rızasıyla gelin gelmişti, kimine göre ise hiç rızası olmadı, ahdetti de bir daha kimseyle konuşmadı, hatta oğullarıyla ölünceye kadar Rumca anlaştı. Yani kocasının koynunda bile ana dilinde sevişti. Peki İbn Battuta karşısında bu eda, bu dimdik duruş nereden geliyor? Onun cevabı da Kayı Boyu'nun Bacıyan Rum'undan yazılıdır. Gerdek gecesi tacını takan kadın bir daha hiç ağlayamaz. Ana dil benim hep bir taraflarımı kurcalamıştır. Mesela hayatım boyunca şu sorunun cevabını hep aradım. Sevişmenin bir ana dili var mıdır? Bence vardır ve o dil gerçekten ana dil. Benim için Türkçedir. Ya Nilüfer Hatun'unki neydi? Bana göre bir kadının kendini vermemesinin ne anlamlı yolu budur. Yani erkeği ana diline davet etmek. Bu bilgileri İslami kesimin önde gelen köşe yazarlarından Sibel Eraslan'ın Kadın Sultanlar Aldı kitabından aldım. İslami kesimin kadın yazarlarına son yıllarda müthiş bir açılım var. Kendilerine ait çok ince cinsel kodlar geliştiriyorlar. Üzerine İslami ebrular dolaşan metinlerin içine çok mahirane şifreler yerleştiriyorlar. Ama o cinsellik giderek kendini ele veriyor. Ya da biz de o dili öğrenmeye, o şifreleri çözmeye başlıyoruz. Böyle olunca da okumanın tadına varıyoruz. 8. ayrımın sonu, sayfa 120.